Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, 27. Söz İçtihat Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ahmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sorulara başlayalım inşallah. Birinci sorumuz, kat'i muayyen kut ve gıda hükmünde olan bu zamanda terke uğrayan zaruret-i diniyeye birkaç örnek verebilir misiniz?
Zaruret-i diniye, dinin zaruri kısımları. Biz buna dinin yapılması şart olan, yapılmadığı takdirde müminliğimiz ve Müslümanlığımız tartışmalı hale gelecek olan zaruri. Mesela diyelim bir insanın günlük hayatta su, hava ve gıda alması zaruridir. Eğer bunlar almazsa hayatı devam etmez demektir.
Evet.
Veya uzun müddet havayı almazsa ölür. Uzun müddet, hepsinin kendine göre bir müddeti var. İşte suyu almazsa uzun müddet yine ölür. Uzun müddet diyelim ki Allah korusun bunları almadığı takdirde hayatı devam etmez. Dolayısıyla bir insanın hayatı için bunlar zaruridir. Öyleyse dinimizin de bir kısım kuralları var ki onları yapmadığımız zaman dinden ve imandan çıkmayız. Dini ve İslami bir riske girmeyiz ama belki bazı sevaplardan mahrum kalırız. Öyleyse dinin zaruriyat dediğimiz imanın esasları, İslamiyet'in esasları, farzları yerine getirmek ve haramları terk etmek her Müslümanın uyması mecburi ve gerekli olan kurallardır. Bu kurallara uyulmaması bizi hem dini anlamda hem İslam anlamda riske sokar, sıkıntıya sokar. Mesela diyelim bir insanın bedensel olarak her gün havayı, suyu ve gıdayı alması lazım. Ama diyelim meyve yemese de olur. Meyve yemek kötü bir şey mi? Güzel bir şey ama meyve şart değil. Dolayısıyla bir insan havasız kalmış bir insanı meyve yemeye zorlamak akıllı bir iş değildir. Üstad Hazretleri bu asırdaki insanlar dinin zaruri dediğimiz gerek iman esaslarıyla ilgili, gerek İslamiyet'in kurallarıyla ilgili, gerekse bunun içerisinde bulunan farzları yerine getirme konusunda ve haramları terk etme konusunda bunlar terke uğramışlar. Bunlar yerine getirilmiyor. Eğer senin İslam'a bir hizmetin, bir hamiyetin, bir gayretin varsa, bir maharetin varsa sen bunu insanlara bu zaruri kısımları uygulamada yardımcı ol. Zaten bunlar, onun için bir daha cümleyi okuyalım. Kat'i, muayyen, evet, kut ve gıda hükmünde değil mi? Hem kat'i hem muayyen hem de kut ve gıda hükmünde olanlar bu zamanda dikkat edin terke uğruyorlar ve tezelzüldedirler. Yani bunların terk edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Bunların terk edildiği bir dönemde bütün gayretinizi, himmetinizi, çabanızı bunları uygulamaya ve insanların bunları yerine getirmesi için gerekli çabayı göstermeye harcayın.
Evet.
Siz bunların terk edildiği bir dönemde zaruri olmayan diğer şeylerle meşgul olursanız hem insanlara zarar hem de bu dinin zaruri kısımlarını ihmal etmekten dolayı mesul oluruz. Allah korusun.
Evet, Allah razı olsun.
Amin.
İslamiyet'in nazariyat kısmını nasıl anlamalıyız? Örneklendirerek açar mısınız?
Nazariyat aslında zaruri olmayan kısımları diyelim. Yani kat'i, muayyen ve kesin olarak belli olmayan konularda alimler içtihada gidiyorlar. Çünkü dinin temel kuralları, değişmez kuralları muhkemdir. O Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve Peygamberimizin hadislerinde açıkça ifade edilmiştir. Öyleyse ona içtihat girmez. Yani bir insan bugün namaz farz mıdır değil midir diye bir iştihad ederim diye bir duruma giremez.
Sabit hakikat.
Neden sabittir bu? Kesindir, değiştirilemez. Burada iştihad girmez zaten. Dolayısıyla üstad dediği zaman dinin %90 kısmının iştihad girmeyecek kısmı olduğunu söylüyor. Haramlar bellidir, farzlar bellidir, ayetler bellidir, hadisler bellidir. Siz yok yerden ayet çıkaramazsınız, yok yerden hadis çıkaramazsınız, yok yerden ayetlere yeni hüküm koyamazsınız ayetlerle. Yok yerden yeni hadislere hüküm koyamazsınız. Öyleyse bu dinin zaruriyat kısmında, yani dinin kurallarında, sabit kurallarında zaten bir değişiklik olmaz. Ona içtihat da girmez. Peki içtihat hangi kısımda giriyor? Nazariyat kısmında girebilir. Peki nazariyat kısmında girerse bunu niye ifade ediyor? Yani dinin muhkem kısımlarını ihmal edip dinin kesin olmayan içtihada müsait olan kısımlarla meşgul olmak doğru değildir diyor. Mesela diyelim namaz farz. Evet. Bu namazın farz olmasını insanlar terk ediyorlar, namazları yerine getirmiyorlar, kılmıyorlar. Bir başkası bu hükümle ilgili acaba namaz vakti girmesi konusunda yeni bir içtihat yapabilir miyim diyor. Bak, bütün ümmeti Muhammed'in namaz vakitleri konusunda 1400 yıldır uyguladığı bir gerçeği bugün nazariyat kısmı, bak bu, bu nazariyat kısmı. Evet. Burada namaz vakitlerini, yok efendim sabah namazı şu vakitte girecekti, erken namaz kıldırıyorlar, imsaka erken başlatıyorlar demek tam buna girer işte. Dolayısıyla bu gerçekten içtihat değildir. Aksine topluma fitne sokmaktır. Ve Müslümanların tuttukları oruçlara şüphe meydana getirmektir. Zaten asrımızda insanlar oruçları tutmakta zorlanıyor. Tutanlar da herhangi bir bahaneyle acaba tutmasam olur mu diye araştırmaya girmiş. Evet. Dolayısıyla sizin böyle oruç gibi çok önemli bir farzı yerine getirmek için gayret göstermeniz, oruç tutmayanlara orucun önemini anlatmanız, oruç tutanlar oruçların daha mükemmel yerine getirmeleri için teşvikte bulunmanız gerekirken, nazari bir kısmı esas alıp bunun üzerinde içtihat bahanesiyle insanların alemlerine şüphe düşürmek İslamiyet'e hizmet değildir. Müslümanlara da hizmet değildir. Bu fitne çıkarmaktır. Üstad Hazretleri bu tür insanın yaptığı şeyleri şöyle diyor. Buradan ifade edeyim. Ve bunlar böyle yapmak diyor, heveskârâne yeni içtihatlar yapmak, detayı var, bid'akârâne bir hıyanettir. Yani dinin aslında olmayan şeylere, dinin aslındaymış gibi dine sokmaktır ve bir hıyanettir. Yani vermek istediğim mana bu. Demek ki özetlemek gerekirse dinimizin kesin olan farzları ve haramları, bir de itikadi inanç esaslarını aynen kabul etmek her Müslümanın üzerine farz bir görev. Buna bir örnek daha vereyim. Mesela diyelim Allah-u Teala ilim sıfatı. Allah alimdir. Her şeyi bilir. Bu kesin. Muhkem. Ama adam bu sefer bakın oraya bir şey sokuşturuyor. Fitne. Nedir o? Allah geleceği bilmez. Ya Allah muhafaza. Ezeli ve ebedi olan Allah'ın geleceğini bilmez gibi böyle bir konuda güya içtihat bahanesiyle fikir ortaya atmak İslamiyet'e bid'akârâne bir hıyanettir. İslam'ın içinde olmayan, İslam'ın ruhuna aykırı, İslam'a aykırı bir düşüncenin İslam'a yamamaya çalışılmasıdır ki bu tamamen İslamiyet'e karşı bir hainliktir. Dolayısıyla bu kısımlarda kesinlikle dikkatli olmak gerekiyor.
Evet, Caddi-i Kübra'yı bırakıp kendilerine bir yol açmış.
Bununla ilgili ben bir cümle var Üstad Hazretleri. %90 yani faraza bir Müslüman içtihat müştehit seviyesine çıksa, içtihada ehil olsa yine de gayesi nazaret kısmıyla uğraşıp onunla meşgul olmak değil. Gayesi %90 elmas sütun dediğimiz. Elbette onlar da altındır. Yani içtihat kısımları altındır. Üstadın ifadesiyle içtihada mahal olan müştehitlerin anladıkları altın ise de Kur'an'ın muhkem dediğimiz, hadislerin muhkem dediğimiz hükümleri altın sütun hükmündedir. Ne kadar güzel. %90'ı altın sütun hükmünde, elmas sütun hükmündedir. Öyle mi? Öyleyse siz bu %90 elmas sütunu bırakıp dinin nazaret kısmından meşgul olmanız o %90 sütunun ihmal edildiği bir dönemde o %90'a hıyanettir. Yani altınları kurtaracağım diye elmas sütunları feda ediyorsunuz. Kaldı ki gerçekten müştehit olsanız bile bütün gayretiniz buna vermeniz gerekiyordu. Kaldı ki günümüzde az önce verdiğim iki örnek, Allah-u Teala'nın geleceği bilmez diye iddia eden güya kendi hoca bilen insanlar, bir de imsak saatleriyle ilgili tartışma meydana getirmek Müslümanların kafasında gerçekten bid'akârâne bir hıyanettir. Bunları bize hem bu fikirde olan insanları hatırlatmak hem de bu fikri dinleyen kardeşlerimizi de uyarmak anlamında ciddi bir ikaz ve uyar olarak görüyoruz.
Evet, Allah
bunu da kendimize bir görev telakki ediyoruz, hatırlatmayı.
Selefin içtihadat-ı safiyane ve halisanesi ne demektir? Misallerle açar mısınız?
Selefin içtihadat-ı halisane, safiyane. Buradan şu çıkıyor. Demek ki içtihat safi olmayabilir. Halis de olmayabilir. Neden selefin ifadesini kullandı? Selef bizden önce geçmiş alimler demektir. Yani müştehitler anlamında esasen sahabe başta olmak üzere 1. asır, 2. asır, daha doğrusu 1. nesil, 2. nesil ve 3. nesil esas burada ifade ediliyor.
Evet.
Dolayısıyla onların içtihatları hem safiydi, yani dünya maksadı, siyasi maksatlar, gelir endişesi, dünyevi yaşama arzusu gibi herhangi bir şey karışmamış, saf. Ahiret maksatlı. Ve insanların ebedi hayatlarını kurtarma hedefli. Doğru mu? Allah'ın rızasını elde etme. Peki halis demesi de sadece Allah rızası için hizmet etmişler. Hmm. Mesela kitap yazayım, kazanayım. İşte internette, televizyonda falan yerlerde seminerler vereyim, konferanslar yapayım da paralar kazanayım. Bu maksatla değil. Veya dünyamı kurtarayım. Bu maksatla. Hatta bir kısmı ahiretimi de kurtarayım diye yapmamış.
Hmm.
Yani Allah rızası için, Allah emrettiği için. Dolayısıyla onların bu kadar safi ve halis olan içtihatları ifadesi çok önemli. Buna müsaade ederseniz Peygamberimizin bir hadis-i şerifinden size okuyayım.
Evet.
Peygamberimiz buyurmuş ki hayrul kurun karni, yani asırların, dönemlerin, nesillerin en hayırlısı benim asrımdır. Benim neslim, benim dönemim yani. Nesil olarak. Evet. Aynı neslin insanları anlamında. Yoksa bu 100 yıl anlamında bir asır değil. Bizim Türkçe kullandığımız 100 yıl anlamındaki asır değil. Dönem, devir. Yani demek ki en hayırlı asır sahabe dönemi. Oldu mu? Bir. İki, sonra ondan sonra gelenler demiş. Buna biz tabi'in dönemi diyoruz. Yani sahabeyi gören alimler. Tabi'in dönemi.
Evet.
Sahabeyi görmüşler ve onlardan ilim almışlar, istifade etmişler. Sonra onlardan sonra gelenler. Tebe-i tabi'in. Üçüncü asır, üçüncü dönem, devir. Bunlara dikkat ettiğimizde gerçekten elimizde bulunan hadis kaynakları, elimizde bulunan bütün hak mezheplerin içtihatları bu döneme tevafuk ediyor. Yani sanki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer İslamiyet'i doğru yaşamak ve istikametli götürmek istiyorsanız benim zaten belli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olmadan zaten din olmaz.
Evet.
O kesin. İki, sahabem. Üç, sahabeyi gören ikinci nesil. Tabi'in dönemi. Sonra tebe-i tabi'in dönemi. Onun için Müsa Hazretleri bu zatların içtihatlarını ne dedi? İçtihadı safiyane ve halisane. Öyleyse elbette onlardan sonra da alimler, müştehitler gelmiştir ama onlardan sonra gelen müştehitler onların koyduğu kurallar muvacihesinde içtihad etmişler. Yani İmam-ı Azam gibi mutlak müştehitler. Bakın bak bunlar çok orijinal bir şey söyleyeyim ben size. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri kendisi de müstakil bir müştehit olabilir miydi? Olabilirdi. Ama yeni bir kapı açmak yerine dikkat buyurun. Şafii mezhebine göre amel etmeyi tercih etmiş ve içtihatlarını Şafii mezhebinin düsturları, kuralları muvacihesinde yapmış. Eğer bugün bir mümin yüksek seviyede bir ilme sahip olduğu kanaatine hasıl olursa ve gerçekten kendisini müştehit seviyesinde görse bile, yani varsayalım ki yine de bu hak mezheplerden birisine ittiba edecek ve o mezhebin koyduğu kurallar muvacihesinde günlük konulara çözüm üretecek. Yoksa yeni kapılar açmak hükmünde yaparsa, onları bırakırsa işte aynı şey işte. Devamında ne diyor? Eğer bunları bırakır, safi ve halis içtihatları bırakır ve onların ortaya koyduğu kurallar muvacihesinde içtihat etmeyi reddeder, yeni kapılar açma yoluna giderse, yeni farzlar, yeni haramlar vesaire Allah muhafaza, o zaman bid'akârâne bir hıyanette bulunmuş olur. Evet.
Allah
çok önemli bir ders gerçekten. Bir gücümüz, bir gayretimiz varsa İslam alimlerinin, mutlak müştehitleri ve o müştehitler içerisindeki mezhepte müştehitlerin koyduğu içtihatlar muvacihesinde onların kurallarını esas alarak yeni problemlere çözüm bulmaya gayret etmemiz gerekiyor. Onları saf dışı bırakıp ben de İmam-ı Azam gibiyim, ben de İmam-ı Şafii, ben de onlar gibiyim diyerek Allah muhafaza yeni mezhepler ortaya çıkarma gayreti İslamiyet'e hainliktir, hıyanettir. Dikkat etmek lazım.
Cenab-ı Hak muhafaza
etsin. Amin.
bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarları olduğu halde deniyor. Nasıl dar gelmez? Selef tabiriyle açar mısınız?
Tabii selef tabiri İslam'ın ilk dönemlerinden başlayıp tabiri caizse bu ne zaman başladı, ne zaman bitti konusu çok tartışmış bir konu ama biz özetle sahabe dönemi, tabi'in dönemi ve tebe-i tabi'in dönemi diye bunu özetleyebiliriz. Yani tabiri caizse ilk 3 asır. İslamiyet'in ilk 3 asrı diyebiliriz. Tefsir kurallarının, metotlarının, sisteminin belirlendi. Ayetlerden, hadislerden hareketle. Hadisler ve sahabe uygulamaları başta olmak üzere. Hadislerin yazılarak toplandığı, kitaplar haline getirildiği dönemler. Fıkhi bilgilerin sistematik olarak kurallarla usul kaidelerinin belirlendiği dönemler. Dolayısıyla bu selef dediğimiz salihin, selefi salihin dediğimiz halis ve safi yapılan iş yaptıkları içtihatlar onların bir yekünü oluyor. Peki bütün zamanlara dar gelmeyen efkarları konusu ise biliyorsunuz bir insan herhangi bir olay meydana gelmeden de soru sorabilir. İmam Malik Hazretlerine demişler ki ya imam böyle bir olay olsa ne dersin? İmam Malik demiş ki böyle bir olay senin başına geldi mi? Gelme. O zaman demiş gelince sorarsın. Dolayısıyla bir kısım alimler böyle henüz meydana gelmemiş ama meydana gelme ihtimal olan sorulara cevap vermeye tercih etmemişler. Ama çok nadir bu. Genel anlayış, genel uygulama nazari fıkıh dediğimiz bir fıkıh ortaya çıkmış. Ne demek? Yani faraza şöyle olsaydı ne olurdu? Böyle olsaydı ne olurdu? Şöyle olsaydı ne olurdu diye akla gelebilecek, hayale gelebilecek hatta gelme ihtimali çok zayıf olan konular bile gündeme gelmiş. Buna bir örnek vereceğim. Mesela İmam-ı Azam Hazretlerinin...
Ben de örneği merak ettim.
Evet, İmam-ı Azam Hazretlerinin mesela 40'tan fazla müştehit seviyesinde talebesi var. Evet. Yani İmam-ı Azam Hazretlerinin biz mesela İmam Muhammed, Ebu Yusuf diyoruz, İmam Muhammed, İmam Züfer diyoruz ama sadece onlardan ibaret değil. Onlar da en meşhurları. 40 yerine göre daha fazla onlarla içtihat konusunu, herhangi bir mevzuyu ayetlerle, hadislerle, sahabe uygulamalarıyla ve fıkhın, usulün, kural ve kaidelerle tartışıyorlar, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bakın bir örnek vereyim. Onların bu nazari fıkıh meselelerinden 500 bini aşmış. Yani 500 binden fazla meydana gelme ihtimali olan konuları tek tek tartışıp, konuşup hükme bağlamışlar. Hatta İmam-ı Azam Hazretleri bir seferinde, bu çok önemli bir ayrıntı bence, kıraatla ilgili bir mesele gelmiş. Kıraat alimi, kıraat uzmanı o mecliste olmadığı için İmam-ı Azam onun gelmesini bekleyin demiş. Çok önemli yani. Demek ki uzmanlardan müteşekkil, hadis uzmanı, fıkıh uzmanı, kelam uzmanı, tefsir uzmanı, kıraat uzmanı değil mi? Evet. Dolayısıyla mesele şu çıktı demek ki, akla gelebilecek, olması muhtemel milyonlarca olay o zaman alimler tarafından hükme bağlanmış, şöyle olursa böyle olur diye. Öyleyse her asırdaki Müslümanlar kendi dönemlerdeki problemlerinin çözümünü daha önceki alimlerin verdiği fetvalar ve içtihatlarla çözüm bulabilir. Bütün zamanlara dar gelmeyen efkarı dedi bu. Koyduğu kuralları esas alırsın, evet. O kuraldan çıkarabilirsin. Kıyas edebilirsin, değil mi? Buna benziyor diyebilirsin veya aynısına bizzat fetva vermiş olabilirler. Bunun birçok örnekleri fıkıh kitaplarında mevcut. Bu mesela 500 bin olay gerçekten calibi dikkat bir olay. O zaman biz öncelikle Kur'an'dan, hadisten, sonra o Kur'an ve hadisten çıkan alimlerin içtihatlarından istifade edeceğiz elbette. Sahabe uygulamalarından, müştehit alimlerin koyduğu kurallardan, ehl-i sünnet inanç ve itikatlarının temel prensiplerine aykırı olmamak şartıyla o alimlerin koyduğu kurallar, verdiği fetvalar muvacihesinde elbette günümüzün problemlerine çözüm bulacağız. Ölçü bu olmalı. Ama bilmeliyiz ki en büyük ağırlığımızı, en büyük himmet ve gayretimizi dinin temel kuralları olan iman hakikatleri, İslamiyet esasları, haramların terki ve farzların yerine getirilmesine sarf edeceğiz.
Elmas sütunları.
Evet, inşallah.
Yani 500 bin tane ihtimal üzerine konuşmuşlar.
Evet, bu bir tane evet. bildiğimiz. Kim bilir bilmem daha o kadar alimler var, her müştehitler var. Kim bilir onlar ne kadar konulara çözüm getirmişler.
O zaman şimdi fıkıh üzerine çalışanların da yapması gereken yeni ihtimaller üzerine mesailerini sarf.
Ya o da var evet. Yani faraza evet. diyelim yeni bir olay şöyle bir olay çıksa ne olurdu? Elbette ona da cevaplar bulunabilir, aranabilir ve emin olun bu konu araştıranlar da şaşıracaklardır. Yani bu kadar detaylı, teferruatlı, hiçbir ihmal kalmamış, bütün köşelerine ulaşılmış, her yönü açıklanmış olduğu görülecektir.
Evet, Allah razı olsun.
Amin.
Sorularla Sözler programının burada sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.